Ayrım 23, sayfa 323, Hipnozcu, Lars Kepler. 35. bölüm, 15 Aralık Salı, sabah. Eric asansörün kapısı kapanana kadar 10 kereden fazla düğmeye bastı. Böyle yapmasının bir şeyi hızlandırmayacağını biliyor ama kendine engel olamıyordu. Benjamin'in kapatıldığı arabanın bagajından söylediği sözler, izlediği kasetin uyandırdığı bir sürü tuhaf anı parçasıyla karışıyordu. Eva Blau'nun at kuyruğu saçlı bir adam birini götürdü diyen zayıf sesi yankılandı kafasında. Bunları söylerken samimi olmayan bir şey vardı dudaklarında, sanki gülümsüyordu. Perili ev dedi kendi kendine. Bunun yalnızca bir rastlantı olmasını, Benjamin'in kaçırılmasıyla geçmişi arasında bir bağıntı bulunmamasını diledi. Asansör durdu, kapılar açıldı. Eric araba parkının içinden aceleyle geçip dar bir merdiven sahanlığına geldi. İki kat aşağı inip çelik bir kapıyı açtı. Beyaz bir tüneli geçip alarmlı bir kapıya geldi. İçeriden cevap alana kadar diyafonun düğmesine bastı. Arşivde bir şeye bakmak istediğini söyledi. Hastanenin bütün arşivi buradaydı. Hasta dosyaları, araştırmalar, deneyler, raporlar. Raflarda binlerce dosya vardı. 80'li yıllarda HIV taşıdığından şüphelenilen kişiler, üzerinde yapılan gizli test sonuçları, zorla kısırlaştırılanlar hakkında tutulan raporlar, yetimler, ruh hastaları ve yaşlılar üzerinde yapılan deney sonuçları. Kapı açıldı, Eric bol ışıklı bir yere adım atarak şaşırdı. Yerin epeyce altındaki bir deponun bu kadar aydınlık ve sevimli olabileceğini düşünemezdi. Güvenlik görevlisinin odasından opera müziği duyuluyordu. Bir mezzo sopranonun sesinden fışkıran koloratür. Kendini toparlayan Eric sakin bir ifade takınarak dosyaların olduğu raflara doğru yürüdü. Hasır şapkalı kısa boylu bir adam çiçekleri suluyordu. ''Merhaba Kurt.'' Adam döndü, Eric'i görünce yüzü aydınladı. ''Eric Maria bak, görüşmeye de asırlar oldu ya, nasılsın bakayım?'' Eric bir süre ne diyeceğini bilemedi. ''Doğrusu iyi değilim.'' dedi sonunda. ''Bu aralar bir sürü ailevi sorunum var.'' ''Yok ya, peki?'' ''Güzel çiçekler.'' diye araya girdi Eric sorulardan kurtulmak için. ''Ercai menekşe, çok severim. Koni burada çiçek falan yetişmez.'' deyip durdu. ''Burada çiçek yetişmez ne demek?'' dedim. ''Bir baksana.'' ''Harika.'' dedi Eric. ''Her tarafa ultraviyole ışık yerleştirdim.'' ''Vay be.'' ''Solaryuma çevirdim.'' diye şaka yapan kurt bir güneş kremi tüpünü havaya kaldırdı. ''Ne yazık ki fazla kalmayacağım.'' ''Bari biraz burnuna sür.'' dedi kurt. Tüpü birazcık sıkıp Eric'in burnunun ucuna doğru uzattı. ''Teşekkürler.'' Sesini alçaltan kurt gözleri parlayarak ''Aramızda kalsın ama bazen burada sadece iç çamaşırlarımla dolaşıyorum.'' Eric gülümsedi, sessizlik oldu. ''Uzun yıllar önce'' dedi Eric, ''hipnoz seanslarımı videoya kaydediyordu.'' ''Ne kadar yıl önce?'' ''Yaklaşık 10 yıl, bir dizi VHS kaseti.'' ''VHS mi?'' ''Evet, daha o zaman bile modası geçmek üzereydi.'' ''Bütün kasetler dijitale çevrildi.'' ''Harika. Bilgisayar arşivindeler. Oraya nasıl girerim?'' ''Benim yardımımla.'' diye gülümsedi kurt. Rafların yanındaki girintide duran dört bilgisayara doğru gittiler. Kurt hemen şifreyi girdi ve buraya aktarılan arşiv dosyalarını taramaya başladı. ''Kasetler senin adına mıydı?'' ''Öyle olmalı.'' dedi Eric. ''Ama değil.'' dedi kurt. ''Hipnoz.'' diye arayacağım. ''Hipnoz yazıp arattı. Burada biraz kendin bak.'' Hiçbir belgenin Eric'in terapi seanslarıyla ilgisi yoktu. Perili ev yazarak arattı. Onun grubundakiler hastane kayıtlarına hasta diye kaydedilmemiş olsalar da Eva Blau yazarak şansını denedi. ''Hiçbir şey yok.'' dedi yorgun bir sesle. O kadar çok döküman vardı ki bazıları çok kötü durumda olduğundan dijital ortama aktarmakta yığınla sorun yaşadık dedi kurt. ''Mesela Betamax'ların hepsi.'' ''Bunların aktarılmasını kim yaptı?'' Kurt Eric'e bakıp gücenmiş bir ifadeyle omuzlarını silkti. ''Ben ve Connie.'' ''Ama orijinal kasetler yine de buralarda bir yerde olmalı değil mi?'' dedi Eric. ''Maalesef hiçbir fikrim yok.'' dedi Kurt. ''Connie biliyor mudur?'' ''Sanmam. Arayıp sorsan.'' ''Simrişam'da.'' Eric başını çevirip sakinleşmeye çalıştı. Birçok şeyin yanlışlıkla silindiğini biliyorum dedi kurt. Erik gözlerini kurtun gözlerine dikti. Bunlar çok özel bir araştırmanın belgeleriydi dedi. Üzgünüm. Biliyorum seni eleştirmek için söylemedim. Kurt bir çiçeğin kahverengi yapraklarından birini koparttı. Hipnozu bırakmıştın değil mi dedi. Evet ama şimdi bir şeye bakmam ger... Erik birden sustu. Açıklama yapmaya takati yoktu. Odasına dönmek, bir ilaç alıp uyumak istiyordu. Burada teknolojiyle ilgili sorunlar yaşıyoruz hep dedi kurt. Gözden uzak olunca kimse dert etmiyor. Bunlardan söz edince elimizden geleni yapmamız söyleniyor. 10 yıllık lobotomi araştırma kayıtlarını yanlışlıkla sildiğimizde canınızı sıkmayın dediler. 80'li yıllarda video kasetlerine aktarılan 16 milimetrelik eski kayıtlar ne yazık ki bilgisayar çağını göremediler. 36. Bölüm 15 Aralık Salı Sabah. Emniyet Genel Müdürlüğü binasının ön cephesi sabahın erken saatlerinde güneş alamıyordu. Sadece ortadaki kule güneş ışığında yıkanıyordu. Birkaç saat içinde bütün bina gölgelerini soyunup sarı parlak elbiselerini giyerdi. Bakır çatıları, el işi gümüş rengi yağmur olukları parlardı. Güneşli günlerde aşağıdaki ağaçların gölgesi bir saatin akrebi gibi hareket ederdi. Gün batımından birkaç saat önce binanın cephesi yine griye dönerdi. Yuna kapıyı çalıp cevap beklemeden içeri girdiğinde Carlos Ellison akvaryumun yanında dikilmiş pencereden dışarıyı seyrediyordu. Yuna'yı görünce her karşılaşmalarında olduğu gibi yüzüne yine o çatışmalı ifade yerleşti. Mahcubiyet, neşe ve hoşnutsuzluk karışımı bir duyguyla selamladı Yuna'yı. Misafir koltuğuna buyur ederken hala elinde balık yemi tuttuğunu fark etti. Kar yağdığını biraz önce fark ettim dedi balık yemi kavanozunu akvaryumun yanına koyarken. Yuna oturup pencereden dışarı baktı. Kronoberg Parkı ince bir kar tabakasıyla kaplanmıştı. Belki de beyaz bir Noel olacak kim bilir diye gülümseyen Carlos geçip yazı masasının başına oturdu. Çocukluğumun geçtiği Scone'de öyle Noel havası filan ayrımı yoktu hep aynıydı. Tarlaların üzerine asılı gri kasvetli bir ışık. Carlos birden durdu. Ama sen burayı havadan sudan söz etmeye gelmedin. Pek değil. Yuna sakin bir ifadeyle bakarak geriye yaslandı. Eric Maria Bark'ın oğlunun dosyasını devralmak istiyorum. Kaybolan çocuğun dosyasını. Mümkün değil dedi Carlos hiç tereddüt etmeden. Bu işe ben başladım. Hayır Yuna sen yalnızca olayın Joseph Eck'le ilişkisi varsa ilgilenecektin. Ama ilişkisi var dedi Yuna inatla. Carlos ayağa kalkıp masanın üzerinden Yuna'ya doğru eğildi. Yetki alanımızı belirleyen yönetmelikler çok açık. Elimizdeki kaynaklar... Çocuğun kaçırılmasının Joseph Eck'in hipnotize edilmesiyle sıkı bağ olduğunu düşünüyorum. Nasıl yani dedi Carlos gergin bir şekilde. Çünkü Benjamin Bark babası 10 yıl aradan sonra ilk kez hipnoza başvurduktan bir hafta sonra kayboldu. Bu yalnızca bir tesadüf olamaz. Carlos geri oturdu bu defa kendinden daha az emin bir ifadeyle. Evden kaçan bir çocukla biz ilgilenemeyiz, mümkün değil. Evden kaçmadı dedi Yuna. Carlos balıklarına acele bir bakış fırlattıktan sonra öne eğildi sesini alçaltarak. Yuna, sırf vicdan azabı çekiyorsun diye sana izin veremem. Peki, o zaman bölüm değiştirmeyi talep ediyorum diyen Yuna ayağa kalktı. Nereye? Bu dosyayla ilgilenen bölüme. Yine inatçılığın tuttu dedi Carlos başını kaşıyarak. Ama doğru yoldayım diye gülümsedi Yuna. Ah tanrım diye iç çeken Carlos balıklarına bakarak başını salladı. Yuna kapıya yönel bekle diye onu durdurdu Carlos. Şöyle diyelim dosyayı devralamazsın bu senin işin değil. Ama çocuğun durumunu araştırman için sana bir hafta süre veriyorum. Güzel. Sonra buraya gelip ben ne demiştim demek de yok. Tamam. Yuna asansörle kendi odasının olduğu kata indi, gözlerini bilgisayardan ayırmadan el sallayan Anya'ya selam verdi ve Peter Neslund'un radyo sesi duyulan odasının önünden geçti. Kendi odasının önüne geldiğinde birden geri dönüp Anya'nın yanına gitti. ''Zamanım yok'' dedi Anya başını kaldırmadan. ''Hayır var'' dedi Yuna sakince. Gerçekten önemli bir işin ortasındayım. Yuna Anya'nın omuzlarının üzerinden baktı. Ne işiymiş bu? Hiç işte. Ne bu? Anya iç çekti. Açık arttırma. Şimdi en yüksek teklifi verdim ama salağın biri fiyatı yükseltip duruyor. Açık arttırma mı? Lisa Larson'a ait heykelcikleri topluyorum. Şu küçük, şişman, çamur çocukları mı? Seni sanattan anladığım bu kadar işte. Anya ekrana baktı. Birazdan biter. Başkası arttırmazsa tabii. Yardımına ihtiyacım var diye ısrar etti Yuna. Mesleğinle ilgili bir konuda gerçekten çok önemli. Anya gözünü ekrandan ayırmadan bir elini Yuna'ya doğru kaldırdı. Bir dakika bekle ya, bekle. Evet işte bu kadar. Amalia ile Emma benim deyip Yuna'ya döndü. Evet ne vardı? Benjamin Bark'ın geçen pazar babasını ararken nerede olduğunu öğrenmeni istiyorum. Kesin bir konum, 5 dakika içinde. Tanrım, senin durumun hiç iyi değil diye iç çekti Anya. 3 dakika diye fikrini değiştirdi Yuna. Yaptığın alışveriş 2 dakikana mal oldu. Yuna odasından çıkarken defol dedi Anya tatlı sert bir tonla. Kendi odasına giden Yuna kapıyı kapatıp gelen postaları karıştırdı. Disa'nın gönderdiği kartpostalı alıp okudu. Londra'dan göndermişti, onu özlediğini yazıyordu. Yuna'nın golf oynayan veya tuvalet kağıdına dolanan şempanze resimlerinden nefret ettiğini bildiğinden Disa her zaman bu tür kartpostallar bulup gönderirdi. Yuna kartı çevirip üzerinde ne var diye bakmadan çöpe atmayı düşündü. Ama merakını yenemeyip baktı. Başına denizci şapkası takılıp ağzına pipo tutturulmuş bir bulldog resmi vardı. Yuna gülümseyerek kartı panoya asarken telefonu çaldı. Evet. Senin iş tamam dedi Anya. Ne çabuk dedi Yuna. 2 ayağımı bir pabuca soktun. Neyse teknik bir sorun yaşanmış ama 1 saat önce Kenneth Strang'i arayıp baz istasyonunun Gevle'de olduğunu söylemişler. Gevle'de mi? Daha işleri bitmemiş, 1-2 gün sonra haydi bilemedim bu hafta içinde Benjamin'in aradığında nerede olduğunu söyleyebilecekler. Bunları odama gelerek de söyleyebilirdim. 4 adımlık mesafe. Ben senin hizmetkarın değilim. Doğru. Yuna önündeki bloklata Gevle diye yazdıktan sonra Eric Maria Bark'ı aradı. Merhaba ben Yuna. Nasıl gidiyor, bir gelişme var mı? Telefonun yaklaşık nereden edildiğini öğrendim. Neresiymiş? Şimdilik Gevle'deki baz istasyonu üzerinden olduğunu biliyoruz. Gevle mi? Dalalven'in kuzeyinde. Gevle'nin nerede olduğunu biliyorum ama aklım almıyor. Yani bu hafta içinde seni ararken ki konumunu kesinleştiririz dedi. Bu hafta içinde mi? Yarın olabilir diyorlar. Yani soruşturma dosyasını devralıyorsun öyle mi diye sordu Eric gergin bir ses tonuyla. Evet devralıyorum dedi Yuna kesin bir dille. Ben yemini bulacağım. Eric boğazını temizleyip sesini topladıktan sonra aceleyle devam etti. Bu işi kimin yapmış olabileceğine dair kafa yordum ve bir isme ulaştım. Eva Blau, 10 yıl önce hastandı. Blau, Almanca'daki mavi kelimesi gibi mi? Evet. Seni tehdit etmiş miydi? Açıklaması biraz zor. Hemen bu kadın hakkında bir araştırma yapacağım. Yuna ismi bir kağıda yazdı. Bir şey daha. Simone ve seninle en kısa zamanda buluşmak istiyorum. Niçin? Olay yeri tatbikatı yapılmadı değil mi? Olay yeri tatbikatı? Olayı canlandırarak Simone'nin daha iyi düşünmesini sağlamalıyız. Belki Benjamin'i kaçıran hakkında daha fazla bilgi alabiliriz. Yarım saat sonra evde olur musun? Simone'yi ararım dedi Eric. Seni evde bekleriz. Güzel. Yuna dedi Eric. Evet. Genelde failin ilk birkaç saat içinde yakalandığını biliyorum. İlk 24 saatin önemli olduğunu dedi Eric alçak bir sesle. Ama şimdi çok zaman geç. Onu bulacağımıza inanmıyor musun? Ben bilemiyorum diye fısıldadı Eric. Ben genelde yanılmam dedi Yuna yavaş ama kesin bir tonla. Oğlunu bulacağımıza inanıyorum. Yuna telefonu kapattı. Eva Blau'nun adını yazdığı kağıdı alıp tekrar Anya'nın yanına gitti. İçeride keskin bir portakal kokusu vardı. Bilgisayarın pembe klavyesinin yanına bir tabak portakal ve mandalina konulmuştu. Duvarın birine Anya'nın posteri asılıydı. 1992'de Barcelona'da düzenlenen yaz olimpiyatlarına yüzme dalında katıldığı günlerden kalma bu posterde oldukça kaslı görünüyordu. Yuna gülümsedi. Askerliğimi yaparken güvenlik görevlisiydim. İşaret bayrağıyla 10 kilometre yüzebiliyordum. Ama asla kelebek stili yüzemedim. Enerji kaybından başka bir şey değil. Yo, bence çok zevkliydi. Yüzerken tıpkı bir deniz kızına benziyordum, dedi Yuna. Anya saklayamadı bir gururla. Ciddi bir koordinasyon tekniği gerekiyor tabii. Karşı ritimle ilgili bir şey ve... Aman, bunlarla senin için sıkıyorum ki... Mutlu bir ifadeyle gerinen Anya'nın kocaman göğüsleri neredeyse masanın yanında dikilen Yuna'ya sürtünüyordu. Yok canım, ne sıkılması, diyen Yuna elindeki kağıt parçasını Anya'ya uzattı. Birini araştırmanı isteyecektim. Anya'nın gülümsemesi dondu. Buraya bir şey istemeye geldiğini tahmin etmeliydim Yuna. Öyle içeri en kıyak gülümsemeni takınarak girince bir an yaptığım hizmetten dolayı beni yemeğe davet edeceksin sandım. Ama... Tabii ki teklif edeceğim Anya, zamanı gelince. Anya başını sallayarak Yuna'nın elindeki kağıdı aldı. Acil mi? Çok acil Anya. O zaman niye burada durup bana yağ çekiyorsun? Hoşlandığını düşündüğümden. Eva Blau, dedi Anya düşünceli bir ifadeyle. Kadının gerçek adının bu olduğundan emin değilim. Anya dudağını ısırdı. Yani uydurma bir isim, bundan bir şey çıkmaz. Başka bir şey yok mu, adres falan? Yok, ne adres ne de başka bir şey. Bildiğim tek şey 10 yıl önce Karolinska Üniversite Hastanesi'nde Erik Maria Bark'ın hastası olduğu. Ama kayıtları kontrol et, yalnızca polis kayıtlarını değil, memleketteki bütün kayıtları. Üniversite, kütüphane, kurs, banka kayıtları, ne varsa. Dernekler, hatta kimliği değiştirilerek koruma altına alınanlar, sonra... Tamam tamam, hadi git başımdan, dedi Anya, bırak da işimi yapayım. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza adı kitabını dinleyen Yuna CD çaları kapatıp arabasını vejeteryen Asya lokantası Lao Wai'nin önüne park etti. Disa bu lokantaya gidelim diye başının etini yemişti. Camdan içeri bakan Yuna ahşap mobilyaların sade güzelliğine şaşırdı. Gereksiz dekorasyon malzemeleri yoktu. Erik ve Simone çoktan eve gelmişlerdi, selamlaştılar. Yuna yapmak istediği şeyi kısaca açıkladı. Kaçırma olayını mümkün olduğunca gerçeğine uygun canlandırmaya çalışacağız. Olaya doğrudan şahit olan tek kişi Simone. Simone başıyla onayladı. Sen kendini oynayacaksın. Erik, Benjamin'i canlandıracak, ben de onu kaçıran adamı. Tamam. Yuna saatine baktı. Simone... ''Sence adam saat kaçta içeri girdi?'' Simone boğazını temizledi. ''Emin değilim ama gazete daha gelmemişti. Yani 5'ten önce olmalı. Saat 2 civarında su içmeye kalkmıştım. Sonra bir süre uyumadan uzandım. Yani saat 2.30 ile 5 arasında olmalı.'' ''Güzel. O zaman saati ortalama bir zamana ayarlıyorum. 3.30'a dedi Yuna. Şimdi gidip kapının kilidini açacağım.'' Simone'nin yatak odasına süzülüp ona iğne yapıyormuş gibi davranacağım. Sonra Benjamin'in odasına gidip ona iğne yapacağım. Yani sana Erik. Ve sürükleyerek odadan çıkaracağım. Holden dış kapıya doğru gideceğim. Sen oğlundan daha ağır olduğundan geçen zaman ona göre hesaplayacağım. Simone, o gün ne yaptıysan mümkün mertebe aynısını yapmaya çalış. Gerçekte ne gördüğünü anlamaya çalışacağım. Simone solgun bir yüzle başını salladı. ''Teşekkürler'' diye fısıldadı. ''Bunu yaptığın için teşekkürler.'' Yuna buz grisi gözlerini Simone'ye çevirip ''Benjamin'i bulacağız'' dedi. Aldığını sıvazlayan Simone kısık bir sesle ''Yatak odasına gidiyorum'' dedi. Yuna kapının anahtarlarını alıp dışarı çıktı. Yuna yatak odasına girdiğinde Simone yorganın altına uzanmıştı. Yuna hemen ona yöneldi. Hızlı ama aceleci değildi. Simone'nin kolunu kaldırıp iğne yapıyormuş gibi yaptı. Simone'nin kolu ürperdi. Üzerine eğilen Yuna'nın bakışlarıyla karşılaştı. Kolunda iğne sızısıyla uyandığı geceyi hatırladı. Biri aceleyle odasından çıkıp hole geçmişti. Yuna odadan çıkınca doğrulup oturan Simone kolunu ovalarken yavaşça ayağa kalktı. Hole çıkıp Benjamin'in odasına bir göz attı. Yuna yatağın üzerine eğilmiştik. Kelimeler sanki Simone'nin hafızasına yankılandı. ''Benjamin, neler oluyor?'' Simone tereddütle odaya yönelirken o gece bedeninden bütün gücünün nasıl çekildiğini, nasıl yere yığıldığını hatırladı. Küçük ışık darbeleriyle kesilen derin, dilsiz bir karanlığa yuvarlanmıştı. Şimdi yarı çökmüş bir vaziyette duvara yaslanmış, ayaklarından tuttuğu Eric'i sürükleyen Yuna'ya bakıyordu. Hafızası kaset gibi çalışıyordu. Benjamin'in kapının pervazına tutulmak için nasıl çabaladığını, kafasının eşiğe nasıl çarptığını, gittikçe zayıflayan ellerinin ona nasıl uzandığını gördü. Eric sürüklenerek götürülürken çok kısa bir an sanki sisten ya da buhardan yapılmış bir figür belirdi koridorda. Çöktüğü yerden Yuna'nın yüzünü gördü Simone. Bu görüntü Benjamin'i kaçıran kişinin belleğindeki titrek görüntüsüyle yer değiştirdi. Gölgeli bir yüz ve Benjamin'in ayak bileğini tutan sarı bir el. Eric'i sürükleyerek merdiven sahanlığına çıkartan Yuna kapıyı kapatırken Simone'nin kalp atışları iyice hızlanmıştı. Bütün bir daireyi boğucu bir hava kaplamıştı. Simone sanki yine uyuşturulmuş gibi hissediyordu kendini. Ayağa kalkıp onları beklerken bacakları yorgun ve halsizdi. 23. ayrımın sonu. Sayfa 338.